Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Rana Berk'e teşekkür ederiz.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos. Parilus, günaydın. Bugün 18 Mayıs, Cumartesi. Radyo Agos'tan tekrar bir aradayız. Ben Karin Karakaşlı.
Ben de Pakrates Dükkan.
İşte bir güneşli cumartesini daha karartmak üzere diyelim ama tatlı haberlerimiz de var.
Yok, bugün hava o kadar güzel ki karartmaya bizim de gücümüz yetmez.
Vallahi mutluyuz. Peki manşete geçmeden önce biraz dünyadan haberlerle şenlenelim. Evet. Hayli renkli dünya haberlerimiz oluyor bu arada.
İsveç'ten başlayalım.
Evet, ilk etap orası. İsveç ileri demokrasinin memleketi olarak değişik güzellikler sunabiliyor. Fatih Gökhan Diler arkadaşımızın bir haberi. Başkent Stockholm'da Fethiye Ulu Camii de artık her cuma ezan okunmasına karar verilmiş Allah'ın İsveç'inde. Bizim için ilgi çekici olanı da belediye meclisinin gündemine gelen teklifi, İsveçli bir Süryani aile olan 33 yaşındaki Yeşiller Partisi üyesi İshak Betsimon'dan gelen destek. Biz Betsimon'la görüştük İsveç'teki süreci anlatması için. Ve aslında tabii orayı anlatırken biraz buraya dair mesajlarına da yer vermek istedik.
Bu yazıyı okuduğumda, bu haberi okuduğumda aklımın ucuna takılan şey hep şimdi bu ezanın volümüydü. Acaba ezanın volümünü nerede tutacağız? Çünkü öyle bir hassasiyetimiz var ki bizler bütün bunlardan mevzi etmeye çalışan bir toplumsal grubuz. Hani sadece orada ezan doğal olarak tabii ki ibadetin bir unsuru ve bir hak, her inanç dininin gereklerini uygulayabilmeli ama biz onun arkasına politik bir şeyler de koyup o ezan sesini dayanılmaz hale getirir miyiz acaba kuşkusu var. Çünkü biliyorsun Avrupa'da bir cami yaptığımızda da en büyüğü olması saplantısındayız. Genellikle böyle bir dayatmalarımız var. İhtiyacımız kadar mı o cami, yoksa boyumuzu göstereceğimiz kadar mı? Şimdi de ezanın sesi acaba duyacağımız kadar mı olacak, yoksa bütün bölgeyi taciz edecek kadar mı? Bu soru aklıma haberi okuduğumda takıldı kaldı.
Herhalde arkasındaki bu desteğe de bağlı olarak ben gereği kadar da yetinileceğini
İnşallah,
ümit
umarım,
etmek istiyorum.
Umarım.
Betsimon'un da dediği zaten hani buna herhangi bir gürültü kirliliği üzerinden yapılan tartışma gibi değil, inanç özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde. Kendisi Göteborg Ekonomi Üniversitesi'nde finans eğitimi almış. Aslen ailesi tabii buralarda Kıbrıs krizinden sonra hayat yaşanılmaz hale gidince giden bir Süryani aile. Mardin'i terk edip İsveç'e gitmek zorunda kalıyorlar.
Binlercesi gibi.
Ve orada tabii buraya denli verdiği, orada yani bir politik mücadele verirken ve bu camiden ezan okunması hakkını savunurken, aslında bir yandan da eski Süryani manastırlarından Mor Gabriel'e ait arazilerin geri verilmesinden tutun, Türkiye'den kendi Süryani halkı için olan beklentilerini de sayıyor. Ve azınlıklar kendilerinin de Türkiye toplumunun bir parçası olduğuna inanırsa hem ülkenin gelişmesine hem de uluslararası toplumda daha saygıdeğer yer almasına katkıda bulunurlar diyor.
Çok doğru diyor ama bu sadece azınlıkların inanmasıyla yetmiyor. Çoğunluklar da azınlıkların bir asli unsur olduğunu idrak edebilirlerse ancak
zaten hani bu denge tutulabiliyor. Zaten oradaki hikaye inandırsanız yani vurgusuna geliyor. Siyasette böyle yapılıyor. Böyle. Hakikaten. İkinci gündem maddemizde Azerbaycan. Azerbaycan'da Arzu Geybulayeva sayesinde içeriden muhaliflerin sesine dair pek çok şey öğrenme şansımız oluyor. Bu sefer de bir Gül Bayramı hadisesi üzerinden gündeme taşıdık Kafkasları. Bizi bir coğrafya olarak da tabii yakından ilgilendirdiği için. Gül Bayramı, geleneksel Gül Bayramı Azerbaycan'da bir süredir Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğum günü şeklinde şatafatlı törenlere sahne oluyor. Kaldı ki 2009'da bir Rusya'da yaşayan Azerbaycan kökenli genç bir adamın üniversite öğrencileri, hocalara, personellere ateş açıp büyük bir saldırı
yaptığı, evet.
Aynen kırım yapması üzerinden gelen acının üstüne geliyor. Dolayısıyla da tabii muhalefet başta olmak üzere toplumun ne kadar ses verebilirse derin tepkisini de çeken bir kutlama şekli.
Ama o acı telafi edilmiş değil mi? Ölenlere 30 bin, yaralananlara 15 bin manat
ama hani bu
ödenmiş, acı helallenmiş.
Yani işte hayata karşılık ne kadar denk gelirse.
Asla denk gelmesi tabii.
Hem denk gelmemesi bir de bu Gül Bayramı'nın bahane kılınarak sadece Azerbaycan değil hani denir ya dış temsilcilikler vesaire gibi bir nevi siyasi atak halinde her tarafa yayılması.
Ama bu Azerbaycan hükümetinin bir politikası, dış politikası birçok ülkede paralar harcıyor. Haydar Aliyev parkları yaptırıyor, heykelleri diktiriyor. Sonra da bunlar sorun da olabiliyorlar. Mesela en son Meksika'da böyle bir sorunla karşılaşıldı, New Mexico'da. Ben İstanbul'da da Haydar Aliyev parkları olduğunu biliyorum ve başka şehirlerde de. Azerbaycan hükümeti bunun için para harcıyor. Yerel yönetimlere bir sürü para veriyor ve bir parkın adını Haydar Aliyev yapıyorlar. İçine bir heykel koyuyorlar. Bu sistematik bir devlet politikası. Haydar Aliyev figürünü canlı kılmak için, onun üzerinden de İlhan Aliyev'i de yukarılara bir yere taşımak için.
Azerbaycan'dan Ankara'ya geçelim. Orada da arkadaşımız Emre Ertani'nin bizzat gidip katıldığı bir vakıflar toplantısı vardı. Cemaat Vakıfları ofisinin öncülüğünde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi'nin katkılarıyla düzenlendi pazartesi günü. Ankara'da böyle bir konunun gündeme gelmesi, Vakıflar Genel Müdürü'nün yanı sıra Azınlık Vakıfları Cemaat Temsilcisi Lucky Wingas'ın katılımı, Baskın Orhan Hoca'nın varlığıyla avukatların bizzat süreci anlatmaları açısından kıymetliydi. Tabii bitmez tükenmez bu vakıfların tüzel kişiliğinin tanınmamasından kaynaklanan sorunlar gündeme geldi. Bilinmez işler değil ama en azından hiç değilse artık doğrudan merkezde bile ifade edilebiliyor.
Evet, özellikle de bunun yol açtığı sıkıntılar, yani bir personel bile istihdam edemiyor patrikhane kendi adıyla, ne Ermeni patrikhanesi ne de Ekümenik Rum patrikhanesi kendi kurumsal varlığıyla hiçbir hareket edemiyor.
Eskiye kıyasla tabii bir nebze bazı düzenlemeler olsa da en genel o bürokrasinin direncinin olduğu zihniyet değişmedikçe de çok temel bir rahatlama herhalde olmayacak. Hani mümkün mertebe bunların böyle denetim altında tutulması gereken işte bir nevi tedirginlik yaratan mihrak unsurlar değil, bizzati toprağın içinde senin vatandaşının malı mülkü vakfı olduğu inancının gelmesi.
Kesinlikle gerekiyor. 500'er 600'er yıllık geçmişi olan kurumlardan bahsediyoruz biz. Dün yapılmış bir şey değil yani bunlar.
Bir diğer toplumdan yine aynı zamanda tabii Türkiye'nin de tartıştığı diyelim konulardan biri izlediği Samatya'daki cinayetlerin katil zanlısı Murat Nazaryan hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istemiyle iddianamenin düzenlenmiş olması haberiydi. Bir nevi fikir takip olarak tabii süreci devam ettiriyoruz biz de gazetede.
Soru işaretleriyle dolu bir konu oldu bu konuda Karin Karakaş'ta. Yani bir tuhaf genç adam işte yapmış da olabilirim, yapmamış da olabilirim diyor.
Hiçbir şey hatırlamıyorum diyor.
Hiçbir şey hatırlamıyorum diyor. Polisler öyle diyorsa doğrudur, öyledir herhalde diyor. Yani açmazlarla dolu, şüphelerle dolu bir tablo.
Bir yandan tabii DNA'dan çıkan delil var. Yani deliller adına ortada bir soru işareti yok ama hani hangi sayık, nasıl bir durma hali?
Evet, neydi yani?
O açıdan tabii bir de hani anca şimdi çıktı iddianame, üzeri de kapalı olarak gidiyordu.
Ve bütün davada zaten Maliça Küçük'ün öldürülmesine indirgenmiş durumda. Diğer saldırılar zaten gündemden çıktı ilginç bir şekilde. Dosyada onlara dair bir vurgu yok. Her şey Marika Saiki canavarca Küçük'ü canavarca duygularla öldürme çerçevesinde götürülüyor. Dava oradan açıldı.
Evet. Bu haberi de dolayısıyla her boyutuyla incelemeye gayret göstereceğiz aydınlanması açısından. Bugün özel bir gün, 18 Mayıs'ta Cezayir Salonu'nda öğleden sonra bir etkinlik olacak ve ilk kez Vicdani Red Haftası çerçevesinde Vicdani Red Derneği Hareket'in dernekleşme faaliyeti gündeme gelecek. Bu ilan edilecek. Bir de tatlı bir katkı oldu. Çok da anlamlı bir katkı. Uluslararası Ranting Vakfı yayınlarından Pınar Öğünç'ün hazırladığı Asker Doğmayanlar kitabı çıktı. Asker Doğmayanlar ilk kez vicdan iretçileri, türlü çeşit vicdan iretçiyi aracısız olarak anlatıyor. Onların sesini gündeme getiriyor. O açıdan çok çok kıymetli bir çalışma.
Öte yandan bu Ermenistan'dan Bayatyan örneği de ilginç bir çağrışımlar yapıyor. Çok ilginçtir ki bu sorun en çok 3 ülkede birbiriyle de sorunları veya yakınlıkları
tuhaf,
olan Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye'de ortak sorun haline geldi. Keza kışlada asker ölümleri de her 3 ülke içinde ciddi bir sorun, baş edemedikleri bir sorun. İntiharlar, cinayetler, şaibeli ölümler, karanlık noktalar. İlginç, evet. 3 ülkenin birden sorunlu, 3 ülkenin birden aynı şartlarda olması çok ilginç.
Ve bu antimilitarist mücadeleyi belli ki hem Azerbaycan hem Ermenistan hem Türkiye'de barış adına bir hayli ihtiyaç duyulacak. Bu hareketinde barışa doğrudan katkısı olacağına hiç şüphe yok.
Her üç ülkede milliyetçilikten de muzdarip, her üç ülkede de askeri kutsama kültürü var. Tuhaf şeyler.
Asker Doğmayanların şerefine ilk şarkımıza geçelim o zaman. Le Deserteur, Asker Kaçağı. Sözleri Fransız edebiyatçı, müzisyen, oyuncu Boris Vian'a ait. Bestecisi Harold Berk. Ünlü bir savaş karşıtı şarkı. Yasaklandığı oranda daha da ünlenmiş. 1954'te Cezayir Savaşı'nın başladığı dönemde ortaya çıkıyor. Sansürlere direniyor. Şiiri de 40'tan fazla dile çevrildi. Bütün asker doğmayanlara gitsin.
Gitsin.
Monsieur le président, je vous fais une lettre. Que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le président, je ne veux pas la fête. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle aide dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Manşetimize geçiyoruz. Manşetimiz aynı zamanda Türkiye'nin de hem yakından takip ettiği hem de bir hayli gündemine taşıdığı bir konu. Hrant Dink cinayeti davasında Yargıtay kararını açıkladı. Biz de bunu Yalnız Kurtlar Örgütü, Yargıtay suçluyu buldu. Yalnız Kurtlar Örgütü manşetiyle gündeme getirdik.
Bunu 6,5 yıl önce Merkez Medya'da zaten böyle sunmuştu. 6,5 yıl önce tam da böyle sunmuşlardı. Meseleyi böyle görmemizi istemişlerdi.
2007'nin ilk birkaç ayındaydı ana akım medyada bu ilk Yalnız Kurtlar hadisesi gündeme geldiğinde. Son varılan noktada da Yargıtay 9. Ceza Dairesi davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir takım kararlarını bozuyor ve görece bazılarına daha sert ceza veriyor gözükse de bir muhteşem örgüt tanımı yapmış ki hani örgüt terör örgütü değil, suç sayıkıyla işte yan yana gelip kurduğu, evet. Hani bir nevi böyle mafyatik çeksenet davası şeklinde yan yana geliyorlar ve karar veriyorlar ve bu koskoca cinayet işleniyor. Devletin anayasal düzenini, toprak bütünlüğünü bozma gibi bir amaç güdülmediğine kanaat getirildiği için de örgüt, yani bu çerçevede terör örgütü bulunamıyor. Bu şekilde bize sunuldu.
Bu çok sorunlu bir yorum, çok sorunlu bir yaklaşım. En önemlisi de Türkiye'de herkesin bildiği, bilinçaltına yerleştirdiği örgütü örtmesi itibariyle, görünmez kılması anlamıyla ibretlik bir karardır açıklanan karar. Çünkü toplum bu cinayetin bütün detaylarını cinayetin işlendiği dakikadan biliyordu. Bu cinayete gelen tepkiler de o bilincin yansımasıydı zaten. Toplumun bildiğini bir yana bırakırsak, Hrant Dink son iki yazısında bütün detayları veriyordu. Duruşmasına kim katılmış da kim katıldıktan sonra korkmuş, tedirgin olmuş, şimdi boyutunu daha iyi anladım demişti. Bütün bunları üst üste koyarsak biz o örgütü çok net olarak görüyoruz. Yani Türkiye'de geniş bir kesim o örgütü çok net görüyor ama adaleti temsil etmek durumunda olanlar, adaleti tesis etmek durumunda olanlar ısrarla görmüyorlar. Devletçi sahipleriyle görmüyorlar ve görevlerini yapıyorlar. Gözlerini kapatıp görevlerini yapıyorlar.
Hrant Dink davası avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu'nun da tabii hukuki değerlendirmelerine başvurduk haberi hazırlarken. Kendisi de çok önemli bir uyarıda bulundu. Diyor ki Dink cinayetini işleyen örgütün üst yapısının açığa çıkarılmadığı ve Dink cinayetine örgütün faaliyeti kapsamında yahut örgütsel faaliyeti olmaksızın iştirak eden kamu görevlileri hakkında dava açılmadığı noktada Dink cinayeti davasında sonuç elde edilmesi mümkün değil.
Mümkün değil tabii.
Dolayısıyla açık giden halen yürümekte olan bir soruşturma var. Bu çıkan karar her ne kadar o soruşturmanın çapı kapsamına dair umut vaat etmese de soruşturmaya asılmak için, o soruşturmanın gereken çeperlere yayılabilmesi için mücadele etmekten de herhalde öte fazla bir
şüphesiz, tabii,
şey kalmayacak.
Tabii hukuksal mücadele gene sürdürülecek, gene yapılabilecek bütün hamleler yapılacak ama şu andan da izlenim o ki zaten sınırlar önceden belirlenmiştir. Hareket edilebilecek alanlarda sınırlar önceden belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı Gül Devlet Denetleme Kurulu'nu göreve çağırdı. İşte onların yaptığı rapor da ortada, o rapordan sonra geldiğimiz nokta da ortada.
Zaten hukuki değil tabii siyasi boyutta giden bir dava. Hani bu çok böyle hukuki terminolojilerle bakmak tuzağına da düşmemek gerekiyor. Elbette yani hukuk içinde iç hukuk yolları tükenene kadar gidecek olan bir mücadele vardır. Ama işin siyasi boyutu devletin her nevi kademesinin nedenli dahil olduğu doğrudan bilinirken bunun çözüldüğü bir şeye bakmamız icap ediyor. O bambaşka bir Türkiye olacak. O nedenle bu kadar sembolik bir önemde.
Tabii.
O zaman bir şarkıya geçelim. Şarkıyı da senden isteyelim hatta.
Şimdi sunacağımız şarkı Hikmet Akçiçek'in Yar Yar adlı parçası. Anadolu'da konuşulan 10 farklı dilde birer şarkının yer aldığı Anlat adlı albümden Hopa Hemşin'den bir aşk şarkısı bu. Derleyen ve seslendiren Hikmet Akçiçek. Çayır
Radyo Agos.
Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Rana Berk'e teşekkür ederiz.
Kainatın tüm seslerine Açık Radyo.
Reklamlar.
Caz Orkestrası her perşembe saat 20'de caz severleri Açık Radyo'da buluşturuyor. Akbank'ın katkılarıyla Hülya Tunçak'ın hazırlayıp sunduğu Caz Orkestrası'nı kaçırmayın. Akbank'la caz keyfi de farklı.
Deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Deniz Pak, Bozcaada'daki stüdyosundan İstanbul'a sesleniyor. Her salı saat 11'de 94.9 Açık Radyo'da.
Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Reklamlar bitti.
Tarafı denizlerle çevrili bir radyo programı. Apaçık Deniz Sohbetleri. Açık Deniz. Her cumartesi saat 13'te Açık Radyo'da.
Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.
Sandıktaki sesler. Anadolu'da Rum müziği, Yunan şarkısının yüzyılı.
...15 günde bir cumartesi günleri 14'te... ...94.9 Açık Radyo'da.
Hazırlayan ve sunanlar Ariana Ferentino ve Niyazi Dalyancı.
Radyo Agos. Tekrar merhaba. Bu hafta stüdyo konuğumuz Agos'un mutfağından bir isim.
Evet.
Bir hayli uzaklardan getirdik ayağının tozuyla. Normalde coğrafi konumu ofiste benim karşıma denk düşüyor. Böyle bir bedbahtlığı var. Ve ben her ofladığımda kanon halinde arkamdan oflamasıyla meşhur. Ama bu çarşamba oflarımı tek başıma yaparken o Kuzey Irak coğrafyasını fethediyordu. Uygar Gültekin arkadaşımız Metina bölgesindeki kampa gitti. Medya savunma alanlarına daki yolculukta yerini aldı. Muhteşem fotoğraflar ve çok güzel bir haberle de geri döndü. Hoş geldin Uygar.
Hoş bulduk.
Geri dönüş sürecini kendi gözleriyle izledi, raporladı, belgeledi.
Evet. Ama ben cuma günü toplantıda da olmadığım için hani hiçbir şey bilmiyorum bu şık haber ve fotoğraflar dışında. O yüzden hakikaten bütün merakımla soracağım. En baştan anlatıver. Sökül.
Evet, aslında yani yıllardır çok beklediğimiz bir gelişmeydi. Hani bu savaşın bir şekilde bitmesi ve mevcut olan hani Kürt meselesine dair bütün sorunların biraz şiddetsiz çözümü konusunda uzun süreden beri bir trafik vardı zaten. Ve ilk defa aslında ilk somut adım olarak adlandırılabilecek şey örgüt militanlarının Türkiye sınırının dışına çıkmasıydı. Ve aslında çok heyecan verici bir gelişmeydi bizim için de. Yani hani bir gazeteci açısından hani orada olunması gereken biraz meseleyi daha yakından hem belgeleyebilmek için hem biraz dinleyebilmek için önemli ve heyecan verici bir şeydi. Yani bu açıdan biz de yola çıktık. Hani biraz zorlu bir trafik sonunda önce Erbil, hı hı, buradan arkasından da Duhok'a vararak çekilmeyi yerinde izlemeye çalışıyorduk. Ve bir noktadan sonra zaten artık örgüt militanlarıyla bir araya gelerek gazeteciler için hazırlanmış bir kampa vardık. Aslında böyle hani Duhok'tan başlamak gerekiyor. Biraz bir yanı aslında gerillalarla, gerillaların sığındığı ya da gerillaların kendi merkezi olmuş. Ama bir yandan da bir yanları Türkiye'ye bakan bir coğrafya. Hızlıca geliştiği söyleniyor. Hani daha önce gitme fırsatımız olmamıştı ama hani bir yanında eski evleriyle zaten Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı bir coğrafya olarak biliniyor. Bir yanında da aslında Türkiye'yi andıran sürekli yükselen kentler ve gelişmekte olan bir coğrafya. Oradan çok uzun bir yolculuk yaptık açıkçası. 2 saate yakın.
Arabalarla mı gidiyorsunuz?
Evet, araçlarla dönmeye başladık. Böyle dağların eteklerinden döne döne 2 saatlik bir yolculuğun sonucunda bizi gerildalar karşıladı. Ve bir araç değişiminden sonra gazeteciler için hazırlanmış özel bir kampa götürdüler bizi aslında.
Tabii aslında bu kampı da vurgulamak gerekiyor. Yani hani gerillaların kendi kampı değil, özellikle gelecek olan grubu, evet, karşılığı, hı-hı, yapmak üzere basın için tesis edilmiş bir kamp.
Evet, onun için hazırlanmış. Yani hani bize anlattıkları o coğrafyanın geçtiğimiz yıla kadar çok yoğun çatışmaların yaşandığı bir yer olduğu, hani kamp olarak çok kullanmadıkları bir yer ama gazeteciler için hazırlanmıştı.
Kaç böyle kişiydiniz?
Yaklaşık 20'ye yakın gazeteci vardı. Hani çok yoğun başvuru olduğunu söylediler. Biz aslında en başta söylenen şey, hani biz aradan çekilmek istiyoruz. Hani size direkt karşınıza bir gerilla grubu getirmeyeceğiz. Sizi sınıra götürüp çekilmeyi kendi gözlerinizle göreceksiniz. Hani, hı-hı, biz arada olmak istemiyoruz dediler. Bu anlamda biraz da güven vermeye çalıştılar. O anlamda kamp da aslında böyle çok yani en ince detayına kadar düşünülerek hazırlanmış gazeteciler için. Hani işte üstlerimiz arandı, telefonlar alındıktan sonra çaylar, kahveler, gazetecinin bir şekilde çalışmasını kolaylaştıracak çadırlar yapılmış. 2 tane büyük çadır, hem malzemeler ve gazetecinin konaklayabilmesi için. Onun dışında tek kişilik çadırlar yapılmış ayrıca isteyen gazetecinin kalabilmesi için. Hani bu anlamda en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, detaylandırılmış, gazetecileri biraz rahat ettirmek için yapılmış bir kamp.
Ama en rahat gazeteci galiba Hasan Cemal mıydı?
Evet.
Yani bahset ondan da çünkü. Evet, yani
onu biz çok tatlı demişsin çünkü. Türkiye'den ilk çekilen 13 kişilik grup dağların yamacında görünmeye başlıyor. Ekibin en önünde gazeteci Hasan Cemal var. Bizler uyurken Hasan Cemal gerilla grubuyla buluşmayı başarmış,
evet,
diye.
Evet, tam öyle olmuştu yani. Hani biz ortalama hani çok şiddetli yağmur vardı bölgede. O nedenle çekilmenin gecikeceği ve yani bizim bir gece orada kalmamız gerektiği söylendi. Aslında en heyecan verici yanı da buydu. Hani ilk defa gerillalarla böyle iç içe bir gece geçirebilmek. Biraz hem onları dinleyebilme fırsatımız, hem biraz konuşabilme fırsatımız oldu. Biz Hasan Cemal'le 2. gün karşılaştık hakikaten. Hı hı. Yani o grupla beraber geldi. Biz gerçekten uyurken hani o kampta Hasan Cemal aslında bizden önce yola çıkıp sınırdan itibaren gerillalarla beraber bölgeye gelmişti. Hani o anlamda orada hani bizim bulunduğumuz yerde ona yakın gerilla vardı. Çok silahları yoktu ellerinde. Zaten çok da hani silahla işleri olmayan bir ekip. Hani kendilerini basın irtibat merkezi diye adlandırıyorlar. Pek çoğunun hani hem internetleri hem teknik imkanları olan, hani biraz Türkiye'yi takip edebilen, gelişmeleri yakından takip edebilen kişilerdi. Ve bizle ilgili detaylı bilgileri de vardı aslında. Hani gazetecileri biraz tanıyorlardı, biraz biliyorlardı. Hani Agos'u internette.
Agos olmasının ayrı bir önemi olduğunu hissettin mi?
Yani daha sıcak bilgi vardı açıkçası. Hani Agos'u internetten takip eden gerillalar olduğunu duydum orada. Hı-hı. Hani okuduklarını da söylüyorlardı. Hani o anlamda hani keşke daha önce gelseydiniz. En sık karşılaştığım cümle oydu. Hani o anlamda biraz daha sıcak davranmaya çalışıyorlar. Biraz daha anlaşmaya çalışıyorduk karşılıklı olarak. O anlamda şeydi hani hem Ermenilerin biraz süreci anlayabilmesi, hem biraz bizim süreci anlayabilmemiz, karşılıklı bir anlaşabilme açısından hani daha sık gelip gitmeleri konusunda, hani daha sık gelin gidin tarzında bir şeyleri vardı, istekleri vardı. O anlamda bir şey vardı, hani gerçekten sıcak bilgi, yakın bilgiyle karşılaşabiliyorduk orada.
Şimdi dileğimiz yok ki artık bundan sonra evlere gideriz çay içmeye, kahve içmeye. Normalleşeceksek evet, hani inşallah.
Tekrar gitme konusunda bir şey olmasın. Ama o noktada da hani biz en azından kaldığımız yerde sohbet edebilme fırsatı bulduk gerillalarla. Yani zaten hani en temel ortaya çıkan tablo, hani eve dönme konusunda bir tasavvurları olmadığı kafalarında. Yani eve dönmek istemiyorlar. Hani
ev dediğin kendi memleketlerine.
Evet, yani kendi memleketlerine, kendi evlerine çok dönmek gibi niyetleri yok.
Ne hani yapacaklar?
En azından bizim kaldığımız yerde yani ona yakın gerilla vardı. Hani bir kısmı işte Suriye'den, bir kısmı İran'dan gelmişlerdi ama büyük çoğunluğu İstanbul'dan. Hani İstanbul doğmuş, İstanbul'da yaşamış, işte bir şekilde İstiklal Caddesi'ni bilen, işte Üsküdar sahilinde oturmuş çay içmiş insanlar. Hani onlar dağdalar. Ve hani orayı kendini bir yaşam alanı olarak görüyorlar. Hani silahın sadece hani çatışma için değil ama hani kendilerini korumak için gerekli olduğunu ve en azından yakın bir zamanda bunu bırakmak istemedikleri çok net. Hani şu aşamada zaten en çok dikkat çeken şey hani çekilme konusunda, hani neden çekiliyorsunuz? Hani bundan sonra ne olacak? Eve dönecek misiniz? Hani bu noktada hem biraz askeri o şeylerinden kaynaklı, hani asker olmaları aslında bir anlamda çok etkiliydi bu işte ama hani yani bize eve dönün denmeden biz eve dönmeyeceğiz. Hani eve dönmeyi de düşünmüyoruz.
Sadece çekilme.
Evet, hani sadece o bölgeye yerleşiyorlar aslında. Hani bir yerden bir başka yere yerleşiyorlar. Hani o noktada gerçekten kendilerine çok ciddi bir yaşam alanı kurmuşlar bölgede. Hani savaşmanın ötesinde çok geniş, çok büyük bir askeri hareketlilik de sağlıyorlar kendilerine. Ve bunu bir şey olarak görüyorlar. Hani tekrar geri dönmenin, hatta tam basın sözcülerinden biri şey demişti hani, bizim tekrar eve dönmemiz, tekrar eve gitmemiz, evlenmemiz, çoluk çocuğa karışmamız bize haksızlıktır diyordu. Hani bu aslında en temel şeydi. Hani geri dönme konusunda çok net bir tasavvurları yok. Hani şeyi ısrarla sorduk. Hani Öcalan dönün derse tamam, hani bırakın gidin dediklerinde siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hani çok net söyledikleri, ona rağmen biz onun özgürlüğü olmadan eve geri dönmeyiz. Hani bu noktada çok şeyi vardı. Ve aslında zaten süreci dair en temel izledikleri mesele Öcalan. Hani en ciddi faktör olarak o görülüyor. Hani ne kadar takip ettikleri, ne kadar izledikleri, hani sık sık bütün gelişmeleri takip ettiklerini söylediler ama çekilme konusunda hani ne oldu da, hani ne somut adım atıldı da siz geri geliyorsunuz. Öcalan dedi, biz o yüzden çekiliyoruz. Hı-hı. En temel şeyleri buydu. Ve bu noktada şeyin çok etkili olduğunu gördük. Yani hani Öcalan'ın çok önemli bir faktör olduğunu, yani ısrarla şeyi söylüyorlar, hani biz sesini duysak bu iş çok daha hızlı yürüyebilir. Bu iş çok daha hızlı gelişebilir. Ama dediğim gibi hani eve dönme konusunda şimdilik çok böyle kafalarında bir şey yok. Dediğim gibi geceyi biz orada geçirdik. Hani gerilla beraber o kampta geçirdik. Ve sabah saat 4 civarından gece biraz yağmur durmuştu. Biraz sanırım gelecek olan grup hızlandıktan sonra bizi tekrar araçlarla 1,5-2 saatlik bir mesafeden sonra tam Hakkari Çukurca'nın sınır ötesi tarafında bir alana götürdüler ve orada beklemeye başladık. Hem askeri bir tören kendilerini karşılamak için, öyle bir durum vardı hani, gelişleri karşılamak için askeri tören yapıyorlarmış. İki grup karşılaştığı zaman sık sık yapılan bir şeymiş. Hem onun hazırlıkları yapıyordu ve bir anda hani dağdan o beklediğimiz 13 kişilik grup aşağı doğru yürümeye başladı. Ve gerçekten grubun önünde Hasan Cemal vardı. Hani öncesinde yakalamış, biraz daha hem o yolculuk serüvenini takip edebilmiş. Yani bize söylediği yaklaşık 4-4,5 saatlik bir yürüyüş güzergahı. Hatta şeyler hani çekilmeyi geciktirdi. Hani olmasaydı daha çabuk gelirdik şeyleri vardı.
Yazıda satır aralarında gözlemlediğim bir şey daha vardı. Bir Heron hareketliliğinden bahsediyor. Bunun da çekilmeyi yavaşlatan bir etken olduğundan. Yağmurun evet, dışında bir de güvenlik kaygılarıyla da biraz daha tedbirli dönmelerden bahsediliyor. Veya şemsiye altlarında görünmez olma çabalarından bahsediyor, her onlardan sakınmak için.
Evet, hani biz gelen grupla konuştuk. Hani yaklaşık 7 gün sürmüş. Aslında hani Van bölgesindeki bir grupmuş. 7 gün boyunca yürümüşler. Hani bize anlattıkları, askeri hareketlilik olmasaydı daha çabuk gelebilirdik. Hani yolu uzatıyoruz. Hani herhangi bir karşılaşmaya veya bir çatışmaya mahal vermemek için.
Bir de tabii ilk olmanın da büyük şeyi, ilkler hep daha zordur. Hani bir miktar sürece güvenilebilse, provokatif herhangi bir şeyin olmayacağı. Yani bu karşılıklı güven tesisi yılların, düşünebiliyor tabii musunuz şeyinden sonra?
Yani üstelik de daha sonra öncesinde bir kırılma da var böyle. Tam böyle bir çekilme tabii sürecinde bir pusuya düşme deneyimi de var. İnsanlar yoğurdu üfleyerek yiyorlar tabii.
Evet, yani onu zaten sık sık dile getiriyorlar. Yani sonuçta askeri güçlerin hani karşılaştıkları zaman ya da hareketli oldukları zaman illa bu tür sıcak temastan olabilmesi muhtemel olduğunu söylüyorlardı. Ve bu konuda şeydi, hani ellerinden gelen bütün hassasiyeti gösterdiklerini söylüyorlar. Hani karşılaşmamak için, herhangi bir çatışmaya mal vermemek için mümkün olduğu kadar hani yollar uzuyor, uzayan yollar. Ondan sonra hani dediğim gibi daha kısa bir sürede gelinebilecek yollar, daha uzun mesafeler kat edilerek geliniyor. Ve ondan sonra biz açıkçası biraz gelenlerle de sohbet etme imkanı bulduk. Hani hem ilk olmaları hem bu meselenin en aslında canlı şeyleri, hani uzun süredir bölgedeler. Hani Türkiye sınırları içerisinde.
Ve onların içinde de mi İstanbullular var?
Evet, onların içinde İstanbullular vardı. Hem çok genç olanları vardı. Hani 2 yıldır, 3 yıldır dağda olanlar. 15 yıldır dağda olan vardı onların içerisinde. Ve bize söyledikleri aslında hani böyle çok, yani şaşkınlar hani bütün bu olan bitene.
Hızından dolayı da muhtemelen,
evet, hem hızından hem de şeyi söylüyorlar. Hani biz böyle bir süreci beklemiyorduk. Hani biz normal kendi hazırlıklarımızı devam ettiriyorduk. Hatta daha zorlu bir çatışma sürecinin gelmesini bekliyorduk. Ve hani bir anda böyle bir şeyin gelmiş olması hepsine şaşkınlık yaratmıştı. Hatta bir tanesi bize şey diye anlattı. Hani hani kalpten gidiyordum. Hani televizyondan izliyor Öcalan'ın Diyarbakır Nevruz'unda yaptığı çağrıyı. Hatta şeyden önce altyazı geçti, ben inanmadım. Onun arkasından tekrar kendi kulağımla duyduğum zaman biraz anlamaya başladım meseleyi. Hani ama en temel şeyler, hani dediğim gibi Öcalan'ın böyle bir çağrı yapması. Öcalan'ın bu noktada biraz daha hani dönün dediler, döndük meselesi üzerine duruyor.
Uygar, devam edeceğiz seninle. Bu kadarla kurtulamazsın ama hani bir nefes alman için şarkı özgürlüğümüz var. Şarkıyı da senin şerefine seçtik, Aygül Erce'den. Kom müzik etiketiyle Acıya Şarkılar, Strandenje Eşere albümünü çıkardı. Onun içinden bir parça olacak. Üstelik de gayet militer bir ruha karşı da bir isyan halinde. Sen bilmezsin Paşa, ne çilelerle büyüttüm bu oğlanı. İstersen sor annene, anlatsın sana. İyice dinler. Benim sana verecek bir oğlum yok Paşa. Al bombanı, sür tankını, kolaysa sen öl. Oğlumu bana bırak, diyecek Kürtçe olarak.
Paşa, bıçı zahmet yan, memezin kire korte ha. Dıxvazi jidi akwe bepirse, blaştere bebece, başkudar be, pır başkudari beke. Kureke ku ez bedim de tüne paşa, raje bombaya kwe, bajo tanka kwe. Gel hesane tübü mire, korte min jimin re behele. Kureke ku ez bedim te tüne paşa, raje bombaya kwe, bajo tanka kwe. Gel hesane tübü mire, korte min jimin re behele. Zahmet yan, memezin kire korte ha. دخوازی جیدی اخوه بپرسه بلاش دره ببیجه باشکو دار به پر باشکو داری بکه گوره که کو از بدم تتونه پاشا راجه بمبای خوه باجو تانکا خوه گل حسنه تو بمره خورته من جی من ره بهله گوره که کو از بدم تتونه پاشا راجه بمبای خوه باجو تانکا خوه گل حسنه تو بمره خورته من جی من ره بهله گل حسنه تو بمره خورته من جی من ره بهله.
Stüdyoda arkadaşımız Uygar Gültekin'in ifadesini almaya devam ediyoruz. Bir de bu basın sorumlularının Agos'a özel verdiği mesajlar vardı Uygar, ki ona da ayrıca yer verdik. Ermenilerin yanlış anlamasına üzüldük başlığıyla Öcalan'ın bu tutanaklardaki yansıyan beyanları, onun sonrasındaki gelişmelere dair kamptan birebir senin vereceğin tabii başka şeyler var, başka sesler var. Biraz da onlardan bahsedelim. Tekrar ayrıca kampından da tabii.
Yani aslında hem Ermeniler meselesi hem de Türkiye'deki aslında genel tartışmalara dair çok ciddi hem sıkı takipleri var. Yani bunu sık sık dile getiriyorlar. Hani biz dağdayız ama bütün olan bitenleri takip edebiliyoruz. Hani kim neyi tartışıyor? Bu anlamda bir izlenime, bir fikriyata da sahipler. Hani hem Ağustos'tan olmamız itibariyle sık sık şeyi dile getiriyorlar zaten. Hani Ermenilerin sürece yaklaşımı, hani sizin de söylediğin gibi hani Öcalan'ın tutanaklarıyla başlayan aslında bir sıkıntı vardı. Hani bu anlamda en çok dile getirdikleri şey hem bu Türkiye'deki barış mı demokrasi mi tartışmaları da bir yandan yürüyor. Kendilerini çok ciddi bir demokrasi gücü olarak görüyorlar aslında. Hani kendini en çok, en sık dile getirdikleri şey, hani bana söyledikleri, hani bizi yanlış anlamayın, hani biz işte Öcalan eleştirebilir ama biz uzun yıllar bu coğrafyada hani karşılıklı olarak ya da hani neler yaşandıysa, hani hem Kürtler açısından neler yaşandıysa biraz onu da şey yaparak, içselleştirerek anlatıyorlardı gerçekten. Biz aslında yıllarca omuz omuza yaşadık bu topraklarda, beraber yaşadık ve bugünden sonra da omuz omuza yaşadığımız insanları yarı yolda bırakmayız. Hani en temel şeyleri buydu. Hani bu anlamda Ermenilerin hem süreçle ilgili kaygılarının olmaması gerektiği, en azından kendilerine dönük bir kaygılarının olmaması gerektiğini dile getiriyorlardı. Aynı zamanda da hani olabilecek bütün, yaşanabilecek bütün süreçlerde hani Ermenilerin yanlarındayız, Ermenilerle omuz omuza bir mücadeleyi sürdürebiliriz. Bunu sürekli dile getiriyorlardı. Ve bu anlamda hani zaten hani Agos'un geleceğini biliyorlardı öncesinde. Hani bütün o basın irtibat merkezi dediğimiz ekibin elinde bir liste vardı. Hani gidecek olan gazetecilerin listesi. O anlamda buna dair de bir çeşitli fikriyatları vardı. Herkes biraz Agos'la konuşmak da istiyordu. Yani bu anlamda sık bunu dile getirdiler. Hani en çok söyledikleri şeydi. Evet, hani Türkiye'de bir şey tartışması yaşanıyor. Hani demokrasi mi, barış mı, ne oluyor? Hani bu anlamda hani tam olarak söyledikleri şu. Hani biz kendimize güveniyoruz. Hani demokrasi konusunda kendimize güveniyoruz. Hatta sadece demokrasiyle yetinmeyerek ileri demokrasinin olabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Hani bunun silahlı olması ya da olmamasının ötesinde bir tartışma yürütüyorlar. Ve bu anlamda Ermeniler de aslında hani bizim kader ortağımız, işte omuz omuza yaşadığımız insanlar. Biz bu konuda elimizden geleni, hani destek anlamında nasıl bir destek verirsek bu desteğin yanında olacaklarını söylediler. Hani bu önemli bir, aslında hani söylemek istediği önemli bir mesaj. Hani bence hem Agos'un oraya sonuçta hani bize şey dediler, hani çok yoğun 400'e yakın gazeteci buraya gelmek için başvurdu. Biz belli bazılarını seçtik. Hani Ağustos'ta yani bir akreditasyon uygulaması yapmışlar aslında. Hı hı. Hani bu anlamda bizi çağırmaları da hani söylemek istedikleri bir şeyler olduğu anlamında. Hani biraz bu noktası önemliydi. Onun dışında dediğim gibi hani bütün bu olan biten demokrasi tartışmalarına dair hani kendilerine çok ciddi bir güvenleri var. Hani bu anlamda hiç kimseyi yarı yolda bırakmayız. Hani biz böyle ha deyince eve gidecek insanlar değiliz ki, dediğim gibi hani kimle konuştuysak hani eve dönmeyeceğim diyor. Yani çok yakın zamanda gelenler var, çok uzak zamanlarda gelenler var. Hani 22 yıldır dağda olan bir kadın geliyorlarla konuşma fırsatımız oldu. Vanlı, Ercişli, depremde ailesi yaralanmış, evi yıkılmış. Hani bütün bu olan bitene rağmen hani ya dönmek istemiyor musun diye sorduğumuzda hayır diyor, ben dönmek istemiyorum. Hani bu açıdan şeyleri vardı. Hani orada olmaları, o kendilerini o bölgede olarak biraz daha demokrasi açısından bir güvence olarak hissediyorlar. Hani demokrasinin güvencesi.
Orada olmaklık üzerinden gidebilen bir mücadele hali görüyorlar. Evet, bu aslında bir ayağıyla da şeyi de sormak isterim tam o noktada. Yani hani hükümete ve tabii özelde başbakana güvenleri, durumları, konumları ne?
Hı hı.
Kendilerini yani, madem daha da bu demokrasinin bizatihi hani cisimleşmiş hali olarak tanımlıyorsa.
Hı hı. Yani işte o en çok söyledikleri mesele oydu zaten. Hani hem yaptıkları basın toplantısında gelen grup da aynı şeyi anlattı. Hani bizim dediğine hükümete ne başbakana ne de devlete bir güvenimiz var. Biz sadece Öcalan'a güveniyoruz. Hani o söylediği için bütün bunlar böyle oluyor yaklaşımındalar. Çünkü hani hepsi şeyi dile getiriyor. Hani işte zulüm devam ediyor Kürtlere. Hani bazı şeylerin hala olması için ciddi bir mücadele süreci gerekiyor. Ama Öcalan dedi biz döndük yaklaşımındalar. O noktada yani hükümetin açıklamaları ya da hani en azından görüşme sürecinin başlamış olması bu anlamda bir şey değil kendileri için. Önemli değil. Sadece Öcalan'ın sözleri, Öcalan'ın ne anlatacağı. Hatta şeyi hemen hemen hepsi söylüyordu. Hani işte sesini duysak, bir görebilsek hani belki biraz daha kolaylayacak bu işler. O noktayı en çok anlattıkları mesele aslında oydu. Hepsini sık sık dile getirdi.
Tabii burada böyle bir durumda bir de gerillanın psikolojik bir yapısı var ki dağlar özgürlüktür. Yani o özgürlüğü orada iliklerine kadar yaşıyorlar bu insanlar. Bambaşka bir hayat biçimi. Şüphesiz ki sayısız mağduriyetleri olan bir şey. Ama öte taraftan da elde edilen şey de özgürlük. Yani o bir keleşin verdiği güven duygusu ve özgürlük duygusu. Bu muhtemelen sadece Türkiye coğrafyasında, sadece Kürt gerillalarla sınırlı bir şey de değildir. Hı-hı. Belki de Che Guevara'yı bakanlık koltuğunu bırakıp bir daha Bolivya dağlarına yönelten de aynı özgürlük tutkusudur. Öyle paralellikler belki de düşünmemiz gerekir burada
evet,
da.
Evet, aynı bunu anlatıyorlar zaten. Hani aslında hiç yani tekrar dönmek, işte milletvekili olmak ya da bir şekilde siyasete katılmak çok kafalarında istedikleri bir şey olmuyor.
Senin fotoğraflarında bir hayli kadın gerilla görünüyor. Hem gelen ekipten anladığım kadarıyla hem de bölgede sizi karşılayanlar arasında.
Evet evet, hani neredeyse hani yarı yarıya bir hani yarısı kadındı bizi. O gazetecinin kaldığı kampta kadınlar. Gelen ekipte de 6'ya 7 gibi bir rakam vardı. Yarı yarıya kadındı ve onun dışında özellikle bu basın merkezinde çalışan gerillaların büyük bir kısmı kadın gerillalardı.
Onlar da mı ağırlıklı şehirlerden ya da yani hani Türkiye'den değil mi?
Evet evet, yani direkt İstanbul'dan, işte hatta bir tanesiyle konuştuğumda hani Üsküdar'ın sahilini özlediğini anlatıyordu. Hani İstiklal Caddesi'nde nasıl zaman geçirdiğini anlatıyordu. Onlar da daha çok İstanbul'da bir şekilde hani memleketlerinden kopmuşlar. Kimi Vanlı, kimi Karslı, kimi Siirtli kadınların ama İstanbul'da yaşamışlar. Bir süre İstanbul'da büyümüşler ve onun ardından oraya hani daha çıkmak zorunda kalmışlar belki.
Peki son aslında şeyi sormak isterim. Hani gözünü kapattığında coğrafyadan ya da oradan, insandan, sesten en fazla sende ne kaldı buralar?
Yani aslında en çok dikkat çeken şey hani orayı çok özümsedikleri. Hani orayla çok bütünleştikleri. Yani hani dediğim gibi oradaki bizim konuştuğumuz gerillaların pek çoğunun gerçekten silahla böyle yakın münasebetleri olmamış bir şekilde ama hani kendini orada daha rahat, daha şey hissediyor. Hatta bir kadın gerilla şey demişti, hani eskiden böyle değildi ama artık ben kendimi daha güçlü hissediyorum burada. Belki de bu en şey tasavvuru sağlayacak ya da kafamızda en şey çıkartacak olan resim biraz o hani.
Bizi de oraya götürdüğün, orayı da bize yakın kıldığın için çok çok teşekkür ederiz sana. Geldin, burada da paylaştın. Bizim için de Agos olarak da açıkçası çok kıymetli bir deneyimdi. Yani birebir orada olmak ve umarım bu doğrudanlık hep devam eder.
Sağ ve olasın. Uygar'ın fotoğraflarını kullanmalıyız değil evet. mi? Gazetede biz sınırlı kullanabildik ama internet sitemizde bir foto albümü oluşturabildik.
Olacak bir halde. Yani masalsı gerçekten inanılmaz. Bir şarkıyla devam edelim yine. Cesaretin var mı Fakret abi?
Tabii ki. İspanyolca değil mi? Dilim döndür.
Al. Döndür dilini.
Pekala. Silvia Perez Cruz. No te puedo encontrar. İspanyol film yönetmeni Pablo Berger'in bir Pamuk Prenses uyarlaması olan Blancani Eves adlı filmin müziklerinden bir flamenko şarkısı. Silvia Perez Cruz, İspanya'da son dönemde yıldızı parlayan, flamenkodan caza kadar çeşitli türlerde müzik yapan genç bir müzisyen. Biz müziğe girmeden önce Bir tanıtım daha yapmak istiyorum. Aslında biz burada şimdi ben ve Karin Karakaşlı konuğumuz Uygar konuşuyoruz. Bizim sesimizi duyuyoruz ama duyuyorsunuz ama arka planda mutfak dediğimiz alanda çok değerli iki katkı var. Bunlardan birisi Emre Ertani. Dakika dakika programımızın akışını tasarlıyor bize. Bir diğeri ise bütün bu parçaları seçen Altuğ Yılmaz. Bu her hafta gündeme uygun olarak parça seçimini yapan Altuğ Yılmaz'ı anarak yürümek istedim. Şimdi parçamızı dinliyoruz.
Radio Agos.
Non assomiglio a Marlon Brando, ma guardami bene, sono proprio così brutto, eh?
Dogs are not aggressive creatures, miss. They bring beauty into the world.
Come on, allez voir le dog.
Je demande à Patricia oui ou non, et après...
Buenas noches, mi
amor. 94.9 Açık Radyo. Reklamlar.
Aa, kredim hesabıma geçti mi? Süper.
EFT halloldu mu? Teşekkürler.
Ne iyi oldu. Fatura derdinden kurtulduk.
Aa, konut kredimiz onaylandı mı hemen?
Sayenizde işleri büyüteceğiz vallahi.
Çok teşekkürler.
Burası Yapı Kredi. Burada az laf çok iş vardır. Hizmette sınır yoktur.
Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın ve verin. Ama hepsini değil, sadece birazını verin ve tekrar nefes alın. Ve verin. Alın. Amfizem hastalığının son evrelerinde hastalar bu şekilde nefes alıp verirler. Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın.
Reklamlar bitti.
Müziğin rengi. Dünyadan ilginç müzikler her cumartesi 15'te 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Reha Uz.
Mekanlar ve çağlar içinde ses.
Barok huzursuzluktan muhteşem sentezi. İşdar Gözaydın, Johann Sebastian Bach'ın acemilik döneminin mütereddit eserlerinden yarım kalmış son yapıtına kadar bütün eserlerinin adım adım izini sürecek.
Her pazar saat 11'de 94.9 Açık Radyo'da. Kainatın tüm titreşimlerine Açık Radyo.
Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Cem İbrahim Akkoyunlu'ya teşekkür ederiz.
Radyo Agos.
Tekrar merhaba. Orta sayfamızda devam ediyoruz. Orta sayfa Agos'un alameti farikalarından, en azından orada bol kepçeden belli konuları gönlümüzün çektiği gibi işleme şansımız oluyor. Hazırlaması da sunması da keyifli sayfalardan biri.
O sayfalar sanki birdenbire Agos'u gazeteden dergiye doğru eviren bir şey, böyle bir dosya gibi bir
tam
konu
öyle,
oluyor.
Evet.
Kapsamlı, bol fotoğraflı. Sonra gene gazeteye dönüyoruz.
Bu hafta orta sayfamızda özellikle Muhteşem Yüzyıl'da yeniden hani popüler olarak gündeme gelen Mimar Sinan'la ilgili geniş bir dosya hazırladık. Arkadaşımız, aynı zamanda sanat tarihçisi arkadaşımız Laura Baytar hazırladı dosyayı. Mimar Sinan'ın sırlarla ve sorularla dolu yaşamı başlığıyla. Ve özellikle doktora çalışmasını Mimar Sinan konusunda yürüten Mimar Sinan'a tabiri caizse hayatını tamamen akıtmış olan Doktor Ahmet Sezgin'le bir görüşmesi oldu. Biz Mimar Sinan'ın kökenleriyle ilgili kıymetli tarihçimiz Kevork Pamukçıyan'ın araştırmalarını da biliriz. Bir miktar onlara yer verip hem mimar olarak Mimar Sinan, hem insan olarak Mimar Sinan'ın bir parça izini sürmek istedik.
Buradaki bu konu bana ister istemez bir çağrışım yaptı. Şurada bir şöyle cümle var, bunu okumak istiyorum. Mimar Sinan'ın Ermeni asıllı olduğunu ünlü tarihçi Ahmet Refik Altınay meydana çıkarmıştır. Altınay 1937'de aramızdan ayrılmış. 1880-1937 yılları arasında yaşamış. Ama çok daha yakın bir tarihlerde, 80'li yıllarda bu konuyu tekrar gündeme pastolacı getirdiğinde o zaman Turing Otomobil Kurumu'nun yönetim kurulu başkanlığını yapan Çelik Gülersoy'la mahkemelik olmuştu. Çelik Gülersoy Sinan'ın Ermeni olamayacağını savunmak için davalar açmıştı Pastuğulacı'ya. Şimdi buradaki bu notu okuyunca aklıma o geldi.
Sonuç itibariyle ya Rum ya Ermeni, ama her haliyle devşirme bir ailenin çocuğu olduğu biliniyor. Enteresan bir şekilde Ahmet Sezgin'in beyanatından anlaşılan bu kadar kayıt tutucu bir Osmanlı İmparatorluğu külliyatında bu denli de önemli bir koskoca bir mimarın eserleri dışında özel hayatına dair, soyuna soypuna dair hiçbir şeye rastlanamıyor. Yani oradaki belirsizlik dolayısıyla pek çok tabii soru işaretine de gebe.
Sinan birçok şeyin mağduru olmuş bir insan. En sonunda buradaki bir alt başlıkta kafatası kayıp hikayesi var. Bunu da biliyoruz. Yani 1930'lu yıllarda, 35 yılında ırkçı sahiplerde kafatasını ölçmek, kafatasını ölçerek onun ırki aidiyetini tespit etmek için mezarını açmışlardı. Sonrasında da kafatası kaybedildi. Herhalde bundan sonuç işlerine mi gelmedi artık, ne olduysa kafatası da kaybedildi.
Sonuç olarak Sinan'ı tanımak için hem bu dosyaya bir göz atmakta, oradan da aslında hazır havalarda bu kadar güzelken bir rota da çizmiş Laura bize. Onun peşi sıra İsbaş'ta İstanbul olmak üzere eserlerini baştan başa dolaşıp büyülenmekte herhalde çok büyük faydalar var.
Kesinlikle öyle.
Bir diğer haberimiz, yine haber olmayan haberlerimizden biri, Lucien Copard'dan geldi. Lucien de özellikle bu aile hikayelerine dair çok kıymetli çalışmalar
çok
yapıyor.
Kıymetli
bir şekilde güven tesis ediyor herhalde ki insanlar konuşmakta kendi kapalı kapıları ardında zorlandıkları aile hikayelerini en tatlı bir şekilde anlatıyorlar. Burada da bir anneanne hikayesi gündemde. Bir anneanne hikayesi üzerinden biz zaten biliriz bu anneanneler aslında bütün bir tarihi anlatır. Kevork Akkaya, Parseh ve Gülizar Akkaya'nın en büyük oğlu, Gülizar anneannesi üzerinden bir Anadolu hikayesi anlatıyor yine.
Bu temayla ilgili olarak bizim bu haftaki gazetemizde bir de Ferman Toroslar'ın kitabı üzerinden bir hayli anlatı var ki
onu da ayrıca çok konuşacağız zaten.
Evet, çok örtüşen şeyler.
Bu hikayeler bitmek bilmiyor yani ve bu hikayeler üzerinden aslında bunları bilmemek üzerinden nelerin kaçırdığımız da gündeme geliyor. Çünkü biz kendi aramızda bile bilmiyor oluyoruz.
Tabii bu hikayelerin sahipleri de bunları bizzat kendi aile fertleri dışında kimseyi ilgilendirmeyeceğini uzun zaman düşünememişlerdi. Yani birçok çocuk bu hikayelere tanık oluyorken asla can kulağıyla dinlemiyor. Ancak belli bir yaşa geldikten sonra bunların anlamı oluyor. O yaşa geldiğinde de o anlatıcılardan önemli bir kısmını zaten kaybetmiş oluyor. Şimdi nenem olsaydı da anlatsaydı dediğinde artık nene çoktan aramızdan ayrılmış oluyor. Ya da dede.
Dolayısıyla bu anneannelerin, ninelerin, dedelerin hikayelerini paylaşmak üzerinden çok kıymetli bir deneyim. Öte yandan Kevork Akkaya kendisi sonra Lübnan'a gittiğinde yaşadığı ikilemi de anlatıyor ki o da çok çarpıcı. Kısacık bir okuyayım. Lübnan'daki süreç. Bir gün babam elime para verip git tıraş ol dedi. Gittim berber pis Türk deyip beni kovdu. En çok ağrıma giden ne biliyor musun? Biz Türkiye'de çok sıkıntı çektik, aşağılandık. Daha rahat bir hayat sürelim diye Lübnan'a gittik. Ama orada da aynı zorluğu yaşadık. Türkiye'de gavurdum, Lübnan'da Türk oldum. Öyle olunca 5 yıl sonra Türkiye'ye döndük. İnsan doğduğu yerde yaşamalı bence diyor. Ki aslında memleketinde yaşamak, yaşadığı memleketi memleketi hissedebilmek en önemli dert olsa gerek.
Ve sanırım önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıllarda şu cümleyle çok daha sık karşılaşacağız. İnsan doğduğu yerde yaşamalı bence cümlesiyle çok sık karşılaşacağız.
Doğduğu yerde yaşatılmalı da aslında şüphesiz ki, geliyor.
Şüphesiz ki.
Ve bu herkesin hakkı. Yine bir doğduğu yerde kalamayanlar üzerinden bir şarkımız var. Şarkılar da bir hayli aslında bizim akışımızın da hayatımızın da derdimizin de parçası. Bugün Vicdan İret Derneği'nin kuruluşu dışında Çerkez sürgününün 149. yıl dönümü. 21 Mayıs 1864'te 3 yıl süren Kafkas-Rus savaşlarının sonrasında Kuzey Kafkas halkları zorla sürgüne yollandı ve Çerkez toplulukları büyük kırımlarla dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmak zorunda kaldılar. Ayşenur Kolivar, İstanbul İko Doğu Karadeniz kültürlerine ve müziklerine ilişkin çalışmaları yürüten bir müzisyen aynı zamanda Bahçeye Hanım ile albümünde Çerkez sürgünüyle özdeşleşmiş bir geleneksel halk şarkısına da yer verdi. İstanbul İko'ya. Ey İstanbul'un kıvrım kıvrım yolları, güzel yarimi köyde bıraktım. İstanbul'a götürüyorlar bizi eyvah. Ey küçük kız kardeşim, saçları kıvır kıvır, çoluk çocuğuyla sürükleniyor ardım sıra. Doğduğu yerde yaşamak isteyen hepimize.
Thank you.
Radyo Agos'tan tekrar merhaba. Bazı kitaplar kitap dışında bir şey. Öyle kitaplardan biri bir koca hayat hikayesi ve aynı zamanda bir insanın hayat hikayesi de değil. Bütün bir coğrafyanın hayat hikayesi olarak son sayfamıza geldi, oturdu. Sürgün kitabı Ferman Toroslar'ın, Ferman abimizin çok uzun zamandır beklediğimiz anıları Aras Yayıncılığı'nın çok özenli bir çalışmasıyla çıktı. Gerçek bir imece. Bir iki ismini o yüzden anmak istiyorum çalışanların. Hem bu Bitlis yolculuğunda, Mutki yolculuğunda Ferman abinin yanında olan band çözümleri ve görüşmelerde birebir bulunan Besse Kabak. Hem de yayını hazırlayan Nıvar Taşçı ve Ardaş Esmargıl.